أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz 26. bölümüyle ve inşallah başarabilirsem son bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam vefat etmiş, halifeler dönemi başlamıştı ki ilk halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Sevde annemiz radıyallahu anha bir yandan yeni yönetim içinde üzerine düşeni yapıyor, bir yandan da çok farklı bir hava yaşıyordu. Hem öyle ki onun bu durumunu bilen diğer annelerimiz sürekli teselli ediyorlardı. Hatırlayacağınız gibi kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam'a sorulan soru üzerine sana en erken vefatından sonra kim, hangimiz kavuşacağız diye Aleyhisselam eli kolu uzun, kolu uzun olan diye buyurmuş. Onlar da kollarını uçmuşlar. Sevde annenin kolu uzun gelmişti. Bu birkaç kere daha söyleyeceğim bunu. O da işte buna işaret olarak bunu alarak efendim Sevde annemiz radıyallahu anha her an ölüme hazır bir şekilde yaşıyordu. Aslında sahabilerin hepsi böyle genelde yani öyle hareket ediyorlardı. Çünkü ölümün ne zaman ve nerede geleceği belli değildi malum. Bütün mesele ölüme sürekli hazırlıklı olmaktı. Bütün mesele ölüme sürekli hazırlıklı olmak efendim. Sevde annemiz radıyallahu anha kolu uzun hadis ve hadisesi üzerine diğerlerinden çok daha fazla bir hazırlık içindeydi. Hazreti Ebu Bekir dönemini bu duygularla yaşadı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her zaman olduğu gibi vefat hastalığı esnasında da Resulullah aleyhisselamın izinden gidiyordu. Toplumun salahı için elinden gelenin üstünde bir gayret göstermişti. Şimdi de yerine geçecek birine işaret etmek istiyordu. Vefat ettikten sonra yerine geçecek birine işaret ediyor. Namaza çıkamadığı günlerde hastalığından ağırlaştığından dolayı Ömer'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın demişti. Ömer'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın. Şimdi hatırlayın Resulullah Aleyhisselam vefat hastalığı esnasında ağırlaştığı zaman ve namaza çıkamadığında Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın demişti. Şimdi de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın dedi. Benim konum burada halifeler değil, o dönemde Sevde annenin içinde bulunduğu hadiseler olduğu için bütün hepsini ayrıntılı anlatmıyorum malum. Dört halifenin birincisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çok yatmadan ruhunu teslim edip canından çok sevdiğine kavuştu nihayet. İlk Müslüman erkek olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün hayatını Allah ve Resulüne adamıştı. İslam'ın ilk halifesi olarak Hicri 13 miladi 634 yılında Medine-i Münevvere'de 63 yaşında vefat etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız. Bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz sonunda yine ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah aleyhisselamın vefatında olduğu gibi sevgili babasının vefatında da yine vahyin ufkuyla Allah'a sığındı bu ayeti okuyarak. Ama içeridekilerle beraber hıçkıra hıçkıra ağlamaktan kendini alamadı tabii. Ancak sürekli tekrarladığımız ve yine sürekli tekrarlayacağımız gibi, çünkü örnek almamız gerekiyor, ortalığı ayağa kaldıracak isyan çığlıkları değil, sabır ve sebat isteyip teslimiyet gösteren içten çığlıklardı bunlar. İçten çığlıklar. Sevda annemiz her zamanki gibi yine onun yanındaydı. Onu teselli etmeye çalıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sevgili kızından da muvaffakat alarak Resulullah aleyhisselamın yanına defnedilmeyi vasiyet etmişti. Ancak mezarda onunla aynı hizada değil, Resulullah aleyhisselamın mübarek omuzlarının az aşağısına gelecek hizada defni de vasiyeti arasındaydı. Sevgili annemizin muvaffakatı ile Hazreti Ebu Bekir'i canından çok sevdiği Resulullah aleyhisselamın yanına ama onun mübarek omuzlarından az aşağısına doğru onunla yan yana vefat etti. Defni yaptılar estağfurullah. Büyük çoğunluğunuz biliyorsunuz tabii. Üç orada mezar var. Resulullah aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir Resulullah aleyhisselamın omuz hisasına gelecek şekilde defni vasiyet edince, şu anda yeri değil ama eksik kalmasın diye diğerinde söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'in yanına, peygamberin yani öbür taraf değil bu tarafa, Hazreti Ebu Bekir'in yanına, ama o da Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasına gelecek şekilde defnini vasiyet etmişti ve öyle vasiyet edildi. Şimdi gidip ziyarette bulunduğumuz yeşil kubbe altında bu üç tane büyük zat yatıyor efendim. Evet, dört halifenin birincisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her şey dönünce ve herkesten çok Kur'an ve sünnete vakıf biriydi. Resulullah aleyhisselam'ı çok seviyordu. Bütün hayatı boyunca çok sevdiği Resulullah'ın yolunu takip etmişti. Şahsi hayatında olduğu gibi aile hayatında, ibadet hayatında, toplum hayatında ve hem de devlet idaresinde. Allah ve Resul sevgisi Kur'an ve sünnet çizgisi çerçevesinde hareket etmişti. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha 2 yıl 3 ay 10 gün süren Hazreti Ebubekir'in o merhametli halifesi Hazreti Ebubekir himayesi altında yaşamıştı. Ancak bu dönemde sevgili annemiz neler yaşadı pek fazla bilmiyoruz. Yani bu 2,5 yıl yuvarlak olarak içerisinde çok fazla elimizde ayrıntılar yok efendim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefat hastalığı esnasında bile ümmetin halini düşünerek yerine geçip insanları yönetmesi için en uygun kimin olduğunu istişare etmişti efendim. İttifak oluşacak derecede çok büyük çoğunluk Hazreti Ömer demişlerdi. Böylece yeni bir dönem daha başlamış oluyordu. Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah'ın halifesi denmişti. Hazreti Ömer'e de ilk zamanlar Resulullah'ın halifesinin halifesi dendi. Zaman içerisinde bu uzun ifade müminleri idare etme, imamlık etme emir boyutuyla emiral müminin yani emirul müminin aslında ya emiral diye diyoruz ya emirul müminin unvanı Hazreti Ömer'e verilmiş oldu. Halife Hazreti Ömer anlaşmazlığa düştüğü konularda Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Ömer anlaşmazlığa düştüğü konularda Hazreti Ebu Bekir gibi sevgili annelerimize baş vuruyordu. Bunu atlamamız lazım. Genelde kitapların büyük çoğunluğunda olayı anlatırken Hazreti Ömer işte müşkil durumlarda annelerimize baş vuruyordu, görüşlerini alıyordu derken Hazreti Ebu Bekir'i atlarsak bu haksızlık olur. Çünkü Hazreti Ebu Bekir gibi sevgili annelerimize başvuruyor, onların fetvalarına çok önem veriyordu. Bu sorular arasında özellikle aileye ilişkin çok özel konular da oluyordu efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiklerini sevmek ve onun değer verdiklerine değer vermek bütün sahabiler gibi Hazreti Ömer'in de önemsediği şeylerden biriydi. Hazreti Ömer radıyallahu an sevgili annelerimizin en çok kollayıp gözeteni olmuştu tabii kendi döneminde. Burada ilginç bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada birkaç sahne var bildiğimiz kaynaklara geçen. Ezvacı Tahirat sayısınca biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde 9 tane hanımı hayattaydı. Bunların bir kısmı Hazreti Ömer döneminde vefat edecek. Bu ayrıntılara girmiyorum. Hazreti Ömer Ezvacı Tahirat sayısınca tas ve tabakları lütfen dikkat edelim. Tas ve tabakları özel bir yerde sürekli hazır tutardı. Yani 9 tane hayatta ise 9 tane. Biri öldüyse 8 tane. Meyve, sebze, gıda maddesi ya da başka bir şey. Eline geçtiğinde veya getirildiğinde kendisi yemeden önce o tabaklara koyardı. Yemek için bir hayvan kesildiğinde ya da hayvan kesmiş olan biri et getirdiğinde yine ilk önce o tas ve tabaklara paylaştırır. Hemen sevgili annelerimize gönderirdi. Hepsinin tabağı ayrı ayrı. Mübarek. Haksızlık olmasın diye ya da öyle düşünülmesin diye kendi kızı olan Hazreti Hafsa'ya en son gönderirdi. Ama ilk gönderdiği kişi mutlaka Ayşe annemiz olurdu. Evet. Böyle güzel bir uygulaması vardı Hazreti Ömer'in. Annelerimize verdiği değerin çok farklı bir bu görüntüsüdür kıymetli dinleyenlerim. Ha şimdi düşünün. İşte hilafet makamının belli bir yerinde işte 9 tane tabak ve tas koymuş. Efendim yani kolay ulaşabileceği bir yere bir meyve mi geldi? Bir sebze mi geldi? Yeni mi çıktı? Dışarıdan mı geldi? Bir hayvan mı kesildi? Et mi geldi? Her ne oluyorsa ki zaten de evi de hemen onun yanındaydı çünkü önce onlara paylaştırıyor ve sevgili annelerimize gönderiyor. E tabi anneler arasında olduğu için Hazreti Hafsa yani onu en sona bırakıyor. Tabi az önce ifade ettiğim gibi Ayşe annemizi hep öne alırdı Hazreti Ömer ve diğer bütün sahabeler tabi Resulullah Aleyhisselam'ın ona olan özen ilgisini hepsi biliyorlardı efendim. Hazreti Ömer döneminde uzun bir dönemdir bu. Çok farklı hadiseler yaşanmıştır. Yine böyle hac mevsimi geliyor. O dönemde bazı siyasal sıkıntılar var. Hac kafilesi arasında bazı olumsuz kişilerin olduğuna dair bir haber alınca Hazreti Ömer radıyallahu anh o sene farklı bir kota uyguladı efendim. Bütün annelerimiz hacca gitmeye niyetlenmişlerdi. Ancak halife nelerin olup bittiğini elbette ki söyleyemez. Burada idareci kardeşlerimize de bir işaret var burada. Yöneten insanlar, yönettikleri insanlara bazı şeyleri söylememeleri gerekiyor. Devlete ait özel durumlar vardır. İşte Hazreti Ömer annelerimize hacca gitmelerine müsaade etmiyor. Annelerimiz de biz gideriz diyorlar. O zaman önce Hattab oğlu Ömer olarak müsaade etmiyor. Onlardan biri gibi. Ancak biz gitmek istiyoruz deyince halife sıfatıyla izin vermiyorum diyor Hazreti Ömer. Niçin diye soruyorlar. Cevap veremem diyor. Bu dönem, bu sene size hacca izin vermiyorum. O dönem hacca gidemezler. Tabi bu durum sevgili annelerimizi çok üzüyor. Bunu da halifeye açıkça belli ediyorlar. Hatta Ayşe annemiz açık açık kırıldıklarını söylüyor. Hazreti Ömer daha sonraki hac mevsiminde izin vereceğini söyleyerek onlara çokça hediyeler göndererek gönüllerini alıyor. Onlar da herhalde bu işte bir iş var diye anlıyorlar tabi. Nihayetinde ertesi sene hac mevsimi gelince sevgili annelerimizin hepsinin bütün ihtiyaçlarını bizzat kendi malından karşılıyor Hazreti Ömer. Devletten değil, kendi malından mübarek. Bununla da yetinmiyor. Tedbir üzerine tedbir alıyor. Annelerimiz, bizim malımız, mülkümüz var. Hacca girecek durumdayız. Dese de Hazreti Ömer, efendim, yok diyor. Sizler bana Resulullah'ın emanetisiniz. Sizleri bu yıl hacca ben göndereceğim. Geçen sene izin vermedim. Bu sene tüm masrafları üstleniyorum diye. Hazreti Ömer böyle bir gerçekten çok büyük bir asalet ortaya koyuyor. Kıymetli dinleyenlerim. Tabii çokça tedbirleri var ama bir de Hazreti Osman. Hazreti Osman meşhur. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi önde gelen bazı sahabileri de onlarla beraber gönderiyor. Yani onlara özel görevler veriyor. Hazreti Osman ile Hazreti Abdurrahman radıyallahu anhuma sevgili annelerimizi olabilecek her türlü problemlerden korumak ve kollamakla görevliydiler. Yerine göre, duruma göre, şartlara göre nasıl gelişirse bunlardan biri önde, biri arkada olacak. Sevgili annelerimiz rahat yolculuk yapacaklar. Yolculuk esnasında, hac ibadeti esnasında da hiç zorluk çekmeyeceklerdi. Halife Hazreti Ömer'in talimatı çok açık ve çok netti. Neydi talimat? Diyor ki hac yolculuğu esnasında diyor halife Hazreti Ömer mola verildiği zaman onları kervandan biraz uzakça bir noktaya indirin. Şimdi kalabalık bir hac kafilesi yola gidiliyor. Tabi kaç gün sürüyor biliyorsunuz yani. Mola verildiğinde onları kervandan biraz uzakça bir yere indirin. Onların bulundukları yerde durarak hiç kimseyi onların yanına sokmayın. Yolculuk esnasında onların yanına hiç kimseyi sokmayın diyor. Mekke'ye vardığınız zaman efendim Kabe'yi tavaf ettikleri sırada bak nereye kadar dikkat ediyor. Kadınlar hariç hiç kimseyi onların yanında tavaf ettirmeyin. Sevgili annelerimiz hem yolculukta hem de hac ibadeti esnasında kalabalık içinde kalmasınlar. Talimat bu. Tabi Arafat'ta da böyle, Müzdelife'de de böyle. Bunların şeyinde. Şimdi burada ben sizlerle paylaşmak isterdim. Ben de görmek isterdim ama kaynaklarımız bu rivayeti yaptıktan sonra o esnada neler yaşandı, ne olduğuna ilişkin rivayetler elimizde yok. Ya da iddialı konuşmayayım, belki ben ulaşamadım yani. Bu rivayetin dışında bir bilgiye ulaşamadım. Az önce ifade ettiğim gibi kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ebubekir'e Resulullah'ın halifesi diye hitap etmişlerdi. Hazreti Ömer'e de Emirül Müminin diye hitap ediyorlardı. Onun dönemi çok büyük icraat ve atılımlar ile açılımların yaşandığı bir dönem olarak geçiyordu tarih sayfalarına. Hazreti Ömer döneminde biliyorsunuz fetihler çok var, zenginlik var. Hazreti Ömer dönemi çok şeylerin yaşandığı bir dönem, en varlıklı bir dönem olduğu gibi dehşet bir kıtlık dönemi de olacak. Hazreti Ömer dönemi en varlıklı, çünkü çok fetihler var, çok gelirler geliyor. Yeni iş alanları oluşuyor. Yani yeni üretimler yapılıyor. Yeni ülkeler fethediliyor. Oradaki mahsuller, oradaki işleyiş vesaire. Ama bu arada efendim o kadar ki fakir fukara bulmak zorlaşıyor yani. Öylesine bir güzel gelişme. Tabii annelerimiz de bundan yeterince istifade ediyorlar. Ayrıca az sonra biraz örnek vereceğim kısmen de olsa, Hazreti Ömer döneminde fetihler çok, geriller çok. Merkezde ve taşrada, illerde, her yerde sürekli yeni gelişmeler var şartlar gereği. Hazine gayet iyi. Eğitim öğretim en üst düzeyde. Her şey mükemmel yürüyor. Ama belli bir dönem sonra şiddetli bir kıraklık yaşanıyor. Onlara bir daha değinip geçeceğim kısa kısa. Şimdi bütün vereyim de önce. Bir de yine bu dönemde, şimdi şu anda biz bunu yaşadık. Artık anlıyoruz. Yani bu bulaşıcı hastalığın bir anda çıkması, yayılması, karantina tedbirleri vesaire. Hazreti Ömer döneminde de böyle bir veba hastalığı çıkacak. Bayağı bir sürecek. Çok can alacak. Ve İslam tarihinde kayıtlara geçen ilk karantina burada yaşanacak. Tabii hepsi, bunların tamamı Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerde buyruklar bu dönemde ortaya çıkacak. Ve halife çok ciddi tedbirler alacak. Şimdi niye bunları söyledim? Çok güzel bir örneğe girmek üzereyim. Dedim ya, yani zenginlik mi? Var. Fakirlik mi? Var. Yaşanıyor bir dönem. Fetihler mi? Ardı arkası kesilmiyor. Hazineye gelirler yine bolca geliyor. İnfaklar, ihsanlar bolca yapılıyor. Yine bu dönemde sevgili annelerimiz hem kendi ürettikleri hem devletin onlara tahsis ettiği maaş, bugün maaş diyoruz, o gün tahsisat deniyordu, çok rahat bir hayat yaşıyorlar. Ben Sevda annemize şu anda onu işliyoruz diye baktığım zaman çok ciddi geliri olduğu halde kendi el emeğiyle de bir şeyler yapıyor ama sade hayat yaşıyorlardı. Yani orada böyle bir farklılık görüyoruz yani. Sade hayat yaşıyorlar mübarekler. Ekonomik imkanları arttıkça israfları değil, infakları artıyordu. Bizim ekonomik imkanlarımız arttıkça israflarımız o nispette artıyor. Gereksiz harcamalara çok giriyoruz. Allah sevgili annelerimizin bu güzel örnek hayatından örnek almaya cümleye nasip eylesin diye dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor efendim. Evet efendim, Sevda annemizi geçimiyle, infakıyla, diğer insanlarla ilişki ve iletişimiyle görmeye çalışıyoruz. Çok farklı bir sahneye geldik. Sevda annemize direkt ilgisi olmasa da içinde olduğu bir sahnedir bu. Bu sahneyi sizlerle böyle çoğunuzun bildiği bir sahnedir, meşhurdur bu sahne. Böyle zamana sığdırabildiğim kadarıyla paylaşayım efendim. Günler bir başka güzel geçiyordu. Geceler bir başka güzel diyelim. İşte o güzel dönemin en güzel günlerinden biri daha yaşanıyordu. Yine böyle güzel bir geceydi. Huzur beldesinin huzur ikliminde huzurlu bir gece yaşıyorlardı. Fakat bu gecenin sabahı bir başka sabah olacaktı. Ama kim nereden bilir ki? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah fesine beceremiyorum. Yüreklere işleyen bir sesle okunmaya başlayan sabah ezanını duyan bütün herkes bir anda yerlerinden ve yataklarından fırlamaya başladılar. Her dakika artan heyecan ve coşku herkesi bir anda harekete geçirdi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ezan sesini duyanlar yerlerinden fırlıyorlar. Kimi evinin kapısından, kimi penceresinden, kimi balkondan atlıyor. Bir muhabbet seli gibi Mescid-i Nebi'ye doğru bir akın, bir koşuş başlıyor. Ezan daha yarı olmamıştı ki mescidin içi dışı bütün etrafı doluverdi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ezanın bu kısmıyla beraber çığlıklar da karıştı ezana. Ezan okuyan zat eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken kendini tutamayıp bir anda ağlamaya başladı. Hem öyle ki ezanın sonunu getiremeyecek bir hale gelmişti. Hıçkırıklarını içine gömen müezzin çığlıklar arasında ezanı sonuna kadar okumayı başardı nihayet. Ezan-ı Şerif okunup bittiği halde çığlıklar bitmemiş, çığlıklara karışan haykırışlar ile Medine bir başka coşku yaşamaya başlamıştı. Ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya Habiballah. Resulullah Aleyhisselam dirilerek kabrinden çıkıp gelmiş gibi bir hava yaşadılar. Çünkü bu ezanı okuyan zat Peygamber Bülbülü Hazreti Bilal-i Habeşi'ydi. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra ezan okuyamaz olmuş, Serhat boylarında cihat etmek amacıyla Şam'a gitmişti. Yıllar sonra rüyasında Resulullah Aleyhisselam'ı görmüş, beni ziyaret etmeyecek misin ey Bilal çağrısı ile yollara düşmüştü. Gelip onu ziyaret ettikten sonra kimseye görünmeden hemen geri dönecekken seher vakti Medine'ye varınca Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin ile yakalanmıştı. Onların ısrarı üzerine yıllar sonra Mescid-i Nebi'de ezan okumak durumunda kalmıştı. İşte bu ezan o ezan. Erihna ya Bilal, lebbeyk ya emiral müminin. Hazreti Ömer gözyaşları içinde bizi ferahlandır ey Bilal diye haykırınca Hazreti Bilal da başım üstüne ey müminlerin emiri diye cevap verdi. Hemen ardından öyle bir kucaklaşıp sarmaş dolaş oldular ki herkes gözyaşlarına boğuldu. Peygamber Bülbülü'nün bu ezanı karşısında Medine Resulullah Aleyhisselam ile farklı bir beraberlik coşkusu yaşadı. Bu hadise sadece ezanın güzel okunmasıyla yaşanmamıştı. Ezanı çok güzel okuyan çok sahabi vardı çünkü. Ancak bu ezan yıllar sonra ve Resulullah Aleyhisselam'ın ilk müezzin tarafından okunduğu için bütün sahabiler bir anda onu aralarında hissetmişlerdi. Onunla olan o güzel beraberliklerini yeniden yaşamışlardı adeta. Tabii Sevde annemiz de diğer annelerimiz gibi kendinden geçecek derecede ağladı. Sahabilerin hepsi çok duygulanmışlardı tabii. Ama annelerimiz onlardan çok daha fazla duygulanmışlardı. Bu tatlı sahneyi hayatları boyunca hiç unutmayacaklardı. Bu sahne gerçekten çok böyle dokunaklı bir sahne. Evet, günler, haftaları, aylar, yılları biliyorsunuz hep kovalar dünya böyle kurulmuş. Sevda annemiz diğer annelerimiz ve bütün sahabiler gibi İslam'ı en güzel bir şekilde yaşayıp temsil ediyordu. Diğer annelerimiz başta olmak üzere bütün herkese çok güzel bir geçim ve iletişim halindeydi. Resulullah Aleyhisselam'ın tahsis ettiği geçimliği olduğu halde halifenin bağladığı aylığı ile çok güzel bir geliri vardı. Buna rağmen boş durmaz dericilik yapardı. Hem o kadar ki dericilikte çok mahir olmuştu. Taif tarzı deri işler ürettiklerini satar, kazandığı para ile yoksullar ve kimsesizlere yardım ederdi. Sevda annemiz radıyallahu anh. Bir yandan verilen maaş, bir yandan kendi emeğiyle kazandığı bilindiği halde, halife biliyor bunu, yine de ekstra para gönderirdi mübarek. Yine bir gün müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili annemize bir torba içinde para gönderdi. Atlamayalım burada. Hangi annemizi görürsek hepsine böyle gönderdiğini biliyoruz. Şu anda Sevda anneyi konuşuyoruz. Gelen torbaya uzaktan bakan Sevda annemiz getiren kişiye sormadan edemedi. Bunlar nedir? Paradır bu ey müminlerin annesi. Para. Hurma mıdır ki böyle bir torba dolusu gönderilmiş? Hurma mıdır ki böyle bir torba dolusu gönderilmiş? Müminlerin emiri bunu sana gönderdi. Müminlerin emiri hem bana ve hem de diğerlerine maaş bağladığı, hem bana ve hem de diğerlerine maaş bağladığı gibi sürekli para da gönderiyor zaten. Bunu niye gönderdi ki şimdi? Ben onu bilemem ey müminlerin annesi. Sen de haklısın tabii. Müminlerin emirine teşekkürlerine beraber selamlarımı da iletiver. Görevli memur gidince Sevda annemiz o torbaya dokunmadan hizmetçisine döndü. Şu torbayı alıp ardım sıra gel. Hizmetçiye göre veriyor. Ardım sıra gel. Hizmetçiyle beraber çıkıp Medine sokaklarında fakirleri aramaya başladı. Halife bütün herkese gereken yardımı yaptığı için fakir fukara bulmak zorlaşmıştı. Neticede çok fakir olmasalar bile ihtiyaç sahibi olduklarını görüp düşündüklerine bu paranın tamamını dağıttı. Evet, işte onu söylemeye çalışıyorum ve bunu söylerken de ben zorlanıyorum. Yani elimizde yeterince gelirimiz var. Ekstra bir gelir gelince biz ne yapıyoruz? Daha iyi şeyler yiyoruz, değil mi? Daha iyi araca değiştiriyoruz. Daha iyi evlere, daha yeni elbiseler alıyoruz. Bunlar dağıtıyorlar. Biz de onların dağıttıklarını konuşuyoruz. Başka da bir şey yaptığımız yok. Allah bizi affetsin. Tabii yapanlar var. Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ömer dönemi az önce ifade ettiğimiz gibi her yönüyle çok büyük icraatların yapıldığı bir dönemdi. Fethi hareketleriyle İran-Irak cephesi, Suriye-Şam cephesi, Mısır-Afrika cephesi halinde üç büyük cephede artan bir ivmeyle cihat devam ediyor. Dışta fetih hareketleri, içte eğitim ve öğretim ve insan yetiştirme gayretleriyle beraber her gün bir başka güzel gelişme yaşanıyordu. Bunca güzel gelişmelerin yanında Hicaz bölgesinin tamamında baş gösteren kuraklık ve kıtlık karşısında Hazreti Ömer'in aldığı tedbirlerle faciaların önüne geçildi efendim. Faciaların önüne geçildi. Yine bu dönemde büyük bir veba salgınıyla karşı karşıya kaldılar. Az önce söyledim. Amevas vebası adı verilen bu büyük salgın çok can aldı. Bu salgın Kudüs ile Remle arasında ve Kudüs'ün 33 kilometre kuzeybatısında bir yerleşke olan Amevas'ta çıktığı için bu adla anıldı, bu adla meşhur oldu. Suriye ve Şam bölgesinde çok yayılınca Hazreti Ömer bunca tedbirlerle beraber bölgeyi karantina altına alarak daha fazla yayılmasını önledi. Zaman içinde vebada etkisini kaybetti tabii. Farklı rivayetlerle beraber 25 bin civarında insan bu salgından vefat etmişti efendim. 25 bin. Farklı rivayetler var yani. Bunlar arasında önde gelen bazı sahabiler de vardı. Sevda annemiz diğer annelerimiz gibi bu salgında vefat edenler için çok üzüldü. Ancak hiç kimse takdiri ilahinin önüne geçemezdi. Olağanüstü tedbirler almakla birlikte ne kadar tedbir alınırsa alınsın kader tecelli ediyordu. Ama yine de ne olursa olsun tedbirler en üst düzeyde alınmaya devam ediyordu efendim. Evet, Hazreti Sevda annemiz radıyallahu anh'a hayatı veren Cenab-ı Hakk'ın istediği ve çok sevip saydığı Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği şekilde yaşamaya çalışıyordu. Hayatı verene hayatımızın kaç saatini veriyoruz diye düşünmek lazım. Sevda annemiz radıyallahu anha hayatını veren Cenab-ı Hakk'ın istediği ve çok sevip saydığı Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği şekilde yaşamaya devam ediyor, çalışıyor. Sevgili annelerimizin hepsinde olduğu gibi diğer annelerimiz de aynı gayretin içinde, bütün sahabiler daha doğrusu aynı gayret içinde idiler. Dört halife döneminin ikincisi olan Hazreti Ömer dönemi her yönden çok büyük atılımlarla yaşanmış, aradan bunca yıl geçmişti. Sevda annemiz ilk halife döneminde olduğu gibi ikinci halife döneminde de öleceği günü beklemişti sürekli. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen hala yaşıyordu. Resulullah Aleyhisselam neyi söylemiş, hangi haberi vermişse mutlaka o tahakkuk etmişti. Bütün bunları görüp yaşayan Sevda annemiz ona ilk önce kavuşan olmak için çok beklemişti. Fakat hala tecelli etmemişti bu. Az sonra tekrar rivayet edeceğim için kolu uzun kısmına burada girmiyorum kıymetli dinleyenlerim. Sadece Sevda annemiz değil, diğer annelerimiz de buna kilitlenmişlerdi adeta. Fakat hiç akıllarına gelmeyen bir şey oldu. Bir anda hastalanan Hazreti Zeynep binti Cahş çok yatmadan vefat etti. Ben bu sahneyi ve kolu uzun meselesini Zeynep binti Cahş annemizi bundan önce sizlerle paylaşırken genişçe anlatmıştım efendim. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz vefat ettiği zaman bütün herkes çok üzülmüştü. Bunların başında da sevgili annelerimiz geliyordu tabi. Ayşe annemiz gözyaşları içinde bu sahnedeki farklı bir gelişmeyi bakın nasıl paylaşıyor. Şimdi onu bir daha görüyoruz efendim. Resulullah Aleyhisselam ile muhabbet ederken içimizden biri merak ederek şöyle bir soru sormuştu ona. Ya Resulallah, senin vefatından sonra bizden ilk önce vefat edip sana hangimiz daha çabuk kavuşacağız? Resulullah Aleyhisselam da tebessüm ederek şöyle buyurmuştu. Benim vefatımdan sonra sizden ölüp de bana ilk kavuşacak olanınız eli kolu uzun olanınızdır. Bu bazı rivayetlerde el diye geçiyor, bazılarında kol diye geçiyor. Ben eli kolu beraber kullanıyorum efendim. Annemiz devam ediyor. Biz de bu söz üzerine kollarımızı ölçmüş, Sevde binti Zema içimizde en uzun kollu çıkmıştı. Ama ağlayarak konuşuyor bunları. Ben böyle rahat konuşuyorum ama. Fakat biz bunun ne demek olduğunu ancak şimdi anlayabildik. Eli kolu uzun olan demek bildiğimiz uzunluk değil, sadakası bol yani eli açık demekmiş. Kolu uzun olmak çok infak etmek anlamında kullanılmıştı yani. Zeynep binti Cahş sadaka vermeyi çok severdi. İçimizde ona ilk kavuşan kadın Zeynep oldu. Zeynep çalışıp kendi el emeğiyle kazanır, kazandığını da tasadduk ederdi. Eli kolu uzun bir hanımdı yani. Olay bu efendim. Olay bu. Ayşe annemizin anlattığı bu sahne ile daha çok duygulanan sahabiler daha çok gözyaşlarına boğuldular. Sevdi annemiz ise bir başka acıyı yudumluyordu. Ona ilk kavuşan ben olmayı ne kadar isterdim. Şimdi burada bir yorum yapsak kıymetli dinleyenlerim, tabii izninizle, biraz da endişe ederek, korkarak, biraz da Sevda annemizden özür dileyerek. Şimdi uzun boyluydu ya, tabii boy uzun olunca el kol da uzun olur hepsinden. Hani böyle korkulu bir sahne bu aleyhisselam. Sorulan soru üzerine eli kolu uzun olan demişti ilk benden sonra ölecek olan kişi. Sevda anne de Resulullah'ın vefatından bu yana hep böyle korkulu yaşadı yani. Bir yandan hazır. Hani ben çanta örneği vermiştim geçen dersin birinde. Valizi hazırlamış yolculuğa çıkacak. Kolu uzun. Haber verildi. Resulullah'ın ölümünden sonra ona ilk kavuşacak olan annemiz. Kendini ona hazırlamıştı. Ancak şu kadar yıl sonra, ben o ayrıntıya girmiyorum, Zeynep binti Cahş vefat edince anlaşıldı ve Ayşe annemiz de bize bu rivayeti yaptı. Şimdi hangi annemizi görürsek el emeğiyle kazandığını görüyoruz. Çokça infak ettiğini görüyoruz. Ancak hepsinin farklı özellikleri var. Zeynep annemizin de işte biraz demek ki fazla infak ediyor. Biraz da belli etmiyor yani infak ettiğini. Tabii ki görünüyor, biliniyor ama yani Ummul Mesakin künyesi var. Yani miskinlerin, gariplerin annesi diye Zeynep annemiz için. Aleyhisselam da böyle buyurmuştu. Eli kolu uzun olan diye. Fakat Sevde annemiz de boyu itibariyle boyu uzun olduğu için tabii ki eli kolu da uzun olmuş oluyor. Ve öyle o kadar yıl öleceğim diye bekliyor. Ancak Sevda anne değil de Zeynep anne vefat edince şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani Zeynep anne vefat edince Sevda anne vefat etmeyecek anlamına gelmiyor. Ama ilk önce vefat meselesi. Efendim Sevda annemiz hayatının en güzel yılları olan 14 yılı Peygamber Aleyhisselam'la beraber yaşamıştı. Yani peygamberimizle beraberliği en uzun olan annemiz budur. 14 yıl. 14 yıl. O vefat etse de yine onunla berabermiş gibi ama onun özlemiyle 11 yıl daha yaşadı. 11 yıl daha yaşadı. Geçici olan dünya hayatından kalıcı olan ahiret hayatına ölüm köprüsüyle varılıyor malum. Yüce Allah Celle Celaluhu kime ne kadar ömür takdir etmişse o ancak o kadar yaşıyordu tabii. Hazreti Ömer döneminin 22. yılı bitiyor, 23. yılına giriliyordu. O günlerde hastalanıp yatağa düşen Sevda annemiz, İşte şimdi ona gidiyorum demeye başlamıştı. İşte şimdi ona gidiyorum. Gerçekten de öyle oldu. Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Medine-i Münevvere'de Hicri 22-23 o bitiş arada miladi 642-43 yılında 72-73 yaşında vefat ederek ebedilik alemine yolcu edildi. Vefatı ile büyük üzüntü yaşayan Müslümanlar cenaze namazına katılmak için birbiriyle yarıştılar. Sevda annemizin cenaze namazını Halife Hazreti Ömer kıldırdı ve Cennetül Baki kabristanında toprağa verildi. Sevda annemizin vefatı ile çok üzülen diğer annelerimiz birbirlerine taziye ziyaretlerinde bulundular. Her biri bir başka güzel yönünü anlattıkları Sevda annemiz hakkında Ayşe annemiz şöyle demekten kendini alamadı efendim. Yerinde olmak istediğim ve kendisine en çok benzemeyi arzu ettiğim kadınların bana en sevgilisi Sevde binti Zem'adır. Sevde binti Zem'adır. Ondaki gayret ve atılganlık ileri düzeydeydi. Her yönüyle çok cömert olduğu gibi çok özel yönüyle de çok cömertti. Yaşlandığı zaman Resulullah Aleyhisselam ile olan gününü, gecesini bana vermişti. Bu şekilde onun o gerçekten çok hususi ve çok özel ikramını da burada bir defa daha anmış oluyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz efendim. Resulullah Aleyhisselam ile onca yıl yaşadığı gerçekten çok güzel örnek olduğu halde Sevda annemizden ancak 5 hadisi şerif rivayet edilmiş efendim. Bu hadis rivayeti hadis tarihi, hadis literatüründe çok farklı anlatımları var. Ben oraya giremeyeceğim. Ancak Sevda annemizin yani yaşı itibariyle Resulullah Aleyhisselam'la aynı yaşta olduğu evlendiğinde Resulullah'ın vefatından yine aynı yaşta olduğunu biliyorsunuz. Artık 72-73 yaşlarında artık o hale geliyor ve vefat ederek işte bir an önce kavuşmayı arzu ettiği Resulullah Aleyhisselam'a kavuşuyor efendim. Ne diyelim? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimizin sonu bu. Sevda annemiz de güzel yaşadı. Güzel vefat etti. Ve şimdi ebedilik aleminde bizim idrak edemediğimiz, anlayamadığımız tarzda güzel muamele görüyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ve onu örnek almayı, bütün sahabelerle beraber örnek almayı cümleye nasip eylesin diyor. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir annemizle yakından tanışmak, ayrıntılı bir şekilde görmek üzere sohbeti burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.